Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu yardımcı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat hocam.
Hasan Hüseyin hocam, öncelikle bugünkü programımıza hani ne konuşalım diye düşünürken geçen günlerde radyoda bir haber gördük. İşte Alzheimer hastalığına şöyle bir tedavi bulundu. Ama kesinlikle inanmadık. Çünkü bir takım kronik hastalıkların, özellikle böyle milletin, dünyanın başına bela olmuş hastalıkların, kanserlerin 3 günde bir tedavisi bulunur ne hikmetse. Ve bunlar genelde belli bir iki gazetede yayınlanır. Böyle sürmanşetten verilir. Genellikle de Türk bilim adamları bulur bunları niyeyse. Ama arkasından bu hastalıklar çözümsüz olarak devam ederler. Ben açıkçası haberi gördüm. İşte Alzheimer'a yine bir ilaç bulduk ama karşılığı yok. Tabii ki yok doğal olarak. Geçenlerde radyomuzda bir program vardı. Cevat Babun Hoca ile yapılmış bir röportajı seslendirmiş arkadaşlarımız. Diyor ki Amerikan toplumunun şu andaki derdi bir tüberküloz değil. Tüberküloz ilacı yok. Enfeksiyon hastalıkları, büyüme gelişme geleli değil. Adamların derdi Alzheimer. İki sebepten Alzheimer. Bir, yüksek alkol kullanım oranları yüzünden Alzheimer. İki, uzayan yaşam süreliğiyle alakalı. Artık genetik malzemeyle de ilgili olarak toplumlarının bir baş belası olmuş durumda. Özellikle hocanın şöyle güzel bir tespiti vardı. Bir adam diyor ki kanser olsa 5 sene sonra ölse bu kötü bir şey ama çok kötü değil. Çünkü adam kişiliğini ve şahsiyetini kaybetmeden ölüp gitti. Acı çekti öldü ama o kadar. Alzheimer'da bitkisel hayat gibi bir şey diyor. Yani insan sıfatında tamamlamıyor ömrünün son yıllarını. Adama acı gelen tarafı da bu. Bu yüzden tedavisi önemlidir diyor. Şimdi bir Alzheimer hastalığı koyduk kenara hocam. Alzheimer'da temel problemler işte hafızanın kaybı, unutkanlığın üst düzeylere çıkması, yansıyan boyutu. Bir de buradan geri geldik. Bu işin normali nedir? Yani bizim belleğimiz, hafızamız nedir? Nasıl kuvvetlendiririz? Neler yaparsak zayıflar? Bu ne zaman hastalık boyutuna varır? Ne zaman Alzheimer olur? Siz gönlünüze göre başlayın hocam şimdi. Buyurunuz.
Peki. Şimdi Alzheimer hastalığını gerçekten yurt dışında özellikle çok yüksek sayıda bilim adamı çalışıyor. Çünkü bu yurt dışında da dediğiniz gibi çok daha sağlıklı bir yaşam var. Bütün insanlar özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları için böyle obezitenin haricindeki normal diğer hastalıklar biraz daha az seviyede. Yani adamcağız, insan 60-70 yaşına geldikten sonra bile hala dinç olabiliyor. Fiziksel olarak dinçliğini koruyabiliyor ama beyin yavaş yavaş yaşlanıp o süngerimsi hali aldıktan sonra MR'da daha çok biz çünkü beyin MR'ında o süngerimsi hali görüyoruz Alzheimer hastalarında. Yani beyin birazcık küçülüyor. Oradaki giruslar, çıkıntılar birazcık daha düzleşiyor. Beyin biraz daha kendi kapasitesini azaltmaya başlıyor. Dediğiniz gibi o zaman insanlık dışına doğru yani insan olma vasfından biraz daha farklı bir boyuta geçiyor. Bu sefer ne oluyor? Hem o insan kendini bilmiyor hem de o insanın yanındaki çevresindekiler de o insana bakmak için ekstra bir hem manevi hem maddi bir şey duymak zorunda kalıyorlar.
Yük, yani, altında,
yük altında kalıyorlar. Aynen öyle. Öyle olduğu için de bu Alzheimer, bu hafızayla ilgili problemler, bu hastalık yurt dışında çok daha fazla önem veriliyor. Çok daha fazla Ar-Ge çalışması yapılıyor. Bu haberler çoğunlukla gazetelerde çıkıyor. Çıkma nedeni çünkü çok yüksek paralarla çalışılıyor bu çalışmalar. Çalıştığınız zaman oradaki ilaç firmaları o haberleri çıkartıyorlar. Aslında güzel haberler şöyle incelendiği zaman yani bir literatür eşliğinde ya da bir yayın eşliğinde incelendiği zaman gerçekten bir çalışma yapılıyor. Fakat çıkan haberlerin çoğu şöyle yani ya bir hayvanlar üzerinde, fareler üzerinde, başka şeyler üzerinde iyi sonuçlar alınmış oluyor. En son çıkan bir tanesi vardı mesela bu biraz daha ileri gitmiş insanlar üzerinde hatta 60-70 insan üzerinde yapılıp güzel sonuçlar elde edilmiş. Fakat elde edilen sonuçların çoğunda yan etkilerde fazlaca gözükmüş. Baş ağrısı nedeniyle bir kısım hasta çalışmayı yarıda bırakmış. Şimdi bu yan etkileri biraz azaltmaya, bu hasta grubunun popülasyonu çok çok daha fazla bir şekilde bilimsel olarak değerli bir sonuç elde etmek için çok daha fazla bir şekilde arttırmaya çalışacaklar. Bu tabii faz faz değerlendirilecek. Tam bizim kullanacağımız bir ilaç haline gelinceye kadar çok daha vakit vardır.
Mesela 50 yıl mı diyelim bunu hocam? 5 yıl mı? 10 yıl mı?
Yani bu biliyorsunuz bilimde bazen hiç alakasız bir şey araştırırken başka bir şeyin tedavisi bulunuyor. Onun için birazcık yani buna sene vermek çok anlamsız olur. Ama mesela bu ilaç üstünden konuşursak 60-70 hastayı çok rahat bir şekilde daha fazla popülasyona sunabilirler. Eğer yan etki çok fazla gözükmez ise. Onun için en son Alzheimer hastalığında kullanılan ilaç 10 sene önce bulunmuş.
Çok kötü bir rakam.
Evet yani zaten onun için çok fazla çalışma da var. Onun için hani şu andaki ben tahmin ediyorum 5-10 sene içerisinde yine çok iyi başka bir ilaç çıkacaktır. Ama tabii bu ilacın durumu hafızayı sadece bu kötü olan hafızayı geri mi getirir, yoksa olan şeyi biraz daha yavaşlatır mı, durdurur mu? Bu aşamada daha şu anda duruyoruz, bekliyoruz.
Ama Hasan Hüseyin Hocam çok akla yatmıyor sanki. Şimdi biz çocuk hekimi olarak MR çekeriz. İşte biz görmeyiz ama çocuk beyin cerrahı açar, çocuğun beynini de görür. Yani o tazeliği, o mükemmelliği, o işte ahengi, üç boyutluluğu fark edersiniz. Ondan sonra Alzheimer hastası bir büyüğümüzün bir MR'ını görürüz. Hani olur da branşınız müsaitse açmışsınızdır bir sebepten ameliyat ederken. O yapıdaki bozulmayı görürsünüz. Bunun geriye dönebileceğini çok sanki aklım almıyor benim ya.
Kesinlikle geriye dönme biraz daha zor gözüküyor. Çünkü o beyin gerçekten zaten ilk Alzheimer hastalığının şeyinde de otopsi sonuçlarındaki patolojik bulgulardan. Yani otopsi
zaten sonucundaki... Zaten 100 küsur yıllık bir geçmişi var bilinen. Yani tabii. Çok eskidir ama.
Kesinlikle öyle. Otopsi sonucunda çıkarılan beyin dokularının patolojisinden incelenerek, mikroskop altında incelenerek oradaki bazı maddelerin fazla biriktiği, onların oluşan nöroaktivsel yolları engellediği bu birikimin ve bunun sonucunda Alzheimer hastalığının ve hafıza kaybının oluştuğu biliniyor. Şimdi o artık o fiziksel olarak bir birikim olduktan sonra bunun geriye dönmesi gerçekten çok zor. Ama böyle bir ilaç bulunur, bu madde birikimini azaltabilinir ise en baştan hastaya verilmeye başlanır.
Peki biriken maddenin birikme sebebi biliniyor mu?
Bir tane sebebi genetik bir sebep. Bir apoge geni var. O gen üzerindeki bir allelde bir mutasyon oluyor onun yüzünden.
O kadar, ona yapacak bir şey yok.
Diğer türlü de sosyolojik sebepleri var. Tabii ki bunlar etkenler. Sigaradan tutun da birazcık günlük yaşamdaki yavaşlık. Ondan sonra diyabet, aterosklerotik risk faktörleri. Bunların hepsi de tabii ki Alzheimer hastalığında etkileyen risk faktörleri. Yani biz ne kadar yaşamımız hızlandı, ne kadar artık bir şeyi bir düğmeye basıp öbür tarafa gönderiyoruz diyorsak aslında beyinsel olarak ve fiziksel olarak yavaşlıyoruz.
Asıl yapacağımız işleri yapamayarak evet, diğerlerini yapalım.
Evet, yani insanlık olarak yavaşlamaya başladık. İnsan olarak biraz da oturmaya, sedanter bir yaşama başladık. Bunların hepsi zaten bu hastalıkların başı haline, sebebi haline gelmeye başladı.
Peki biz yine bir ister istemez hastalığa girmiş bulunduk Hasan Hüseyin Hocam ama işin başından başlarsak Alzheimer esas olarak hafızayı etkiliyor, dil becerisini etkiliyor, günlük yaşam kalitesini etkiliyor. Biz baştan hani böyle Alzheimer'la ilgili konuştuğumuz zaman Alzheimer hastaları, ki onlar zaten radyo programı dinlemezler eğer belli bir düzeyin üstüne çıkmışsa, onunla primer bakım verenleri, çevresindekiler, merak edenlerin ilgisini çeker. Ama hafıza dediğimiz zaman herkesin ilgisini çekiyor. Çünkü hepimiz unutmaktan şikayetçiyiz. Normalde nasıl hatırlıyoruz, bunun sistemi ne Hasan Hüseyin Hocam?
Şu anda yani şöyle, beyinde zaten belli farklı loblar var. Onların hepsi farklı şekilde çalışıyorlar. Özellikle frontal lob dediğimiz beynin ön tarafındaki olan lobda biraz daha bu hafızayla ilgili şeylerimiz var. Bir konuşma merkezi, bir algılama merkezi, bir onları motor hareketlere geçirme merkezleri var. Biz o gelen komutu ilk başta bir algılıyoruz. Algıladığımız şeyleri bazı hafıza merkezleri de depolamaya başlıyor. Ve çoğunlukla da biz ipuçlarıyla bu depolamaları yapıyoruz. Yani bir ip, beyinde bir ipucu aslında ta başka bir kutucuğu açmaya götürüyor bizi. O kutucuk başka daha büyük odalara götürüyor ve bu şekilde hafızalar biraz daha genişliyor. Yani biz sonuçta çok büyük bir deponun en dış kısmında küçük küçük kapılara girerek bu işleri çözmeye çalışıyoruz.
Peki ne yaparsak hafızamız kuvvetlenir? Yani ben bir yazıda şey okumuştum, hani alışkanlıklarınızı değiştirin, artık basma kalıp olmuş. Mesela sağ elinizle yazıp çiziyorsanız biraz da sol elinizle yazmayı deneyin gibi. Bunlar fark ediyor mu gerçekten? Canlandırıyor mu hafızayı?
Bunlar şöyle fark ediyor. Bunlar beyinde daha farklı yollar oluşturuyor. Şimdi beyinde bir yol oluştuktan sonra şöyle düşünelim. Beynin en korteks tabakası var. En içeri doğru yavaş yavaş gelinen tabakalar var. Aşağı beyin sapına doğru iniliyor. Ondan sonra omuriliğe iniliyor. Omurilikte de kaslara kadar giden bir yol. Tamam. Yani dışarıdan bir şey geliyor. Beynin korteks tabakasından kaslarımıza kadar bir yol oluşuyor. Şimdi biz bu yollardan farklı bir yol oluşturacak olursak eğer, bu sefer beyni biraz daha zorlamış, o kapasiteyi aslında arttırmış oluyoruz. Yani trafikte farklı bir yol açıyoruz. Üçüncü köprü gibi düşünün. Yani bu üçüncü köprüler, dördüncü köprüler, alttan geçişler, bu sefer kapasite artıyor. Bu sefer de hafıza da artmış oluyor. Yani büyük bir depo Allah tarafından bize verilmiş ama biz onun kapısını açmış oluyoruz. Bir kapı oluşturuyoruz o farklı bir işlem yaparak. Yani sağ elimizle yazacağımıza sol elimizle yazarak biz farklı bir kapı ve orada farklı kapıcıklar ve farklı depolara doğru geçebiliyoruz.
Yarın Alzheimer gelip benim bir kapımı kapatsa öbür kapıyla bir iki sene daha giderim.
Kesinlikle. Manastırı. Çünkü zaten Alzheimer'ın da yaptığı bu hafızadaki ipuçlarıyla biz ilk başta 50 yaşlarındaki bir hasta adayı o ipuçlarını bilerek o yollar biraz fazla olduğu için birkaç yol kesilse bile Boğaziçi yani Şehitler Köprüsü'nden gideceğine FSM Köprüsü'nü kullanıyor. Başka bir
ama hayatı boyunca hiç gitmemişse başka köprüden tıkandığında kalacak.
Evet orada. Kalacak. Kesinlikle o şekilde düşünebiliriz. Yani ara yolları biz kendimiz oluşturursak eğer bir tarafımızdan bir azalma olsa bile başka yollarla yeniden karşıya geçebiliriz. İşimizi görebiliriz. Bu ne kadar uzarsa bu sefer de bizim yaşam kalitemiz artar.
Peki mesela fizik egzersizler, yürüyüş falan böyle bir şey var mı bilinen?
Fiziksel egzersizlerin en büyük amacı aslında vücuttaki aterosklerotik yapıyı, damarsal içerisindeki yapıları biraz daha...
Ha kabul, bu mantıklı.
Evet, yani bu şekilde etki ediyor. Çünkü en son yapılan makalelerde, buraya gelmeden önce bir makale okudum. O makalenin özetini okudum, orada yazıyor. Yani aterosklerozla, diyabetle, kalp hastalıklarıyla olan risk faktörlerin hepsi Alzheimer'ı da etkiliyor. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin bir nöroprotektif etki yapabilir. Bazen derler sigara içmeye yarar işte bazı şeyler nöroprotektif demek sinir koruyucu demek. Ama sigaranın içerisinde milyon tane farklı bir madde olduğu için.
Milyon zararının yanında.
Yanında bir tane küçük bir şey gibi kalmış oluyor. Yani bunun gibi şeyleri bizim engellememiz lazım. Yani sağlıklı yaşamı her şekilde yine de hayatımıza geçirmemiz gerekiyor.
Aslında bu çok basit bir mantıkmış Hasan Hüseyin Hocam. Ben hani Alzheimer konuşalım derken ya konuşacağız ama ne olacak ki? Zaten çoğu bilinen bir taraf var genetik. Onu da değiştiremiyoruz. İnsanlar uzun yaşıyor. Yaşadıkça bu problemle karşılaşıyor. Genç kitleye hiçbir şey vermeyiz bu şekliyle diye düşünmüştüm ama bu çok basit bir mantık şimdi. Beyinde bir hazne var. Bir kapasite var. Bir rezerv var. Siz bunu en azından törpülemeyin. İşte sigara içersem ne olur? Törpülersin. Alkol kullanırsam ne olur? Törpülersin. Bu mantıkla gerektiği yerde ilaç kullanmayıp sık enfeksiyon geçirirsen bu bile bir törpüleme olur. Peki bunun dışında mesela beyin bir kas dokusu sayılabilir mi? Yani şöyle şunu soracağım, çalıştırılarak geliştirilebilir mi?
Beyin çalıştırılarak geliştirilebilir. Kas dokusuna şöyle benzetebiliriz. Dediğiniz gibi çizgili kaslar da çalıştırılarak daha arttırılıyor boyut olarak. Yani beyin dokusunu boyut olarak arttırmayız ama dediğimiz gibi içerideki yollarla hem işlevselliğini arttırırız hem içerideki konnektif yolları arttırmış oluruz. Şimdi en son çıkan şeylerde biz konuşmuştuk size de burada. MR dışında PET CT başka nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri.
Dinamik metotlar.
Evet bu dinamik metotların çoğu aslında işte bu oluşan yolları gösteriyor bize. Yani çok açık şekilde aynı İstanbul'un İBB uygulaması gibi farklı farklı beyinde yollar.
Alternatifler de
evet,
var.
Evet o yolları arttırma ihtimalimiz var. Farklı farklı yollar
olarak çalışır. Yani çok bulmaca çözersek.
Bulmaca çözmek bile belli bir yaştan sonra aslında birazcık yavaşlatır bu işleri. Farklı bir iş yaparsak, beynimizi ne kadar çalıştırırsak aslında bu bizim için iyi bir yöntem.
Şimdi Hasan Hüseyin Hocam bununla ilgili kitapları karıştırırken, literatüre falan bakarken tabii direkt olarak bir meditasyon hep geçer. Böyle yoganın buna faydası var mı? İşte bir tarafa fokuslanmayı sağlar diye. Önce buna kısa bir cevap istiyorum ama soruyu arkadan soracağım.
Yani meditasyondan ziyade yani bunu bir stres atma yöntemi olarak görebilirsek biraz daha huzura erebiliyorsa insan eğer yani neyle huzura erecekse artık meditasyon.
Şimdi orada durun nasıl o benim ikinci sorum o dursun siz meditasyona cevap verin.
Yani bu
veya yoga işte ne deniyorsa.
Eğer stresten uzaklaştırıyorsa bizi hafızamızı biraz güçlü tutabilir. Çünkü korteks biraz daha düzgün çalışmaya başlıyor. Buradaki hafıza ve dil merkezi biraz artıyor. Bu şekilde oluşturulabilen bir şey.
Şimdi hepimiz yakın tanırız. İşte radyomuzu dinleyen sevgili dinleyenlerimiz de birçoğunu yakından tanıdı. Böyle 90 küsur yaşlarına gelmiş büyüklerimiz, hocalarımız var. Bakıyorsunuz işte bizde yaş 40 küsürlere yeni geldi. Bir sürü şey unutuyoruz, çabuk yoruluyoruz. Ya bakıyorsunuz bu büyüğümüz haftanın 7 günü başka yerlerde bir sürü aktiviteyle koşturuyor. Aramızdaki farka bakıyoruz. Bir, bizim zararlı uyaranlara maruz kalmamız bir sebep. Ama bir de işte yoga deyin, meditasyon deyin öbür tarafta. Ama bu tarafta radyomuzun pek çok programcısı anlattığı için biz ukalalık etmiş olmayalım konularına girerek ama işte tasavvuf deyin, burada ilerlemek deyin. O zaman bu işi düzgün yaparsanız da birçok sebepten dolayı vücudunuz da dinç kalır ama hafızanız da genç kalıyor muhtemelen. Bunun örneklerini işte İstanbullular, Üsküdarlılar zaten görüyor.
Tabii ki Üsküdar camiasında ve bütün camialarda ve Türkiye ve dünya alemindeki, ben ümmeti bildiğim için ümmeti söylüyorum. Oradaki insanlar ne kadar stresten uzaklaşacak şekilde kendilerini ibadete verebiliyorlar ise ve burada bu şekilde stresten uzaklaşabiliyorlar ise, beyin de tabii ona göre o stresi uzaklaşmasını korteks olarak daha güçlendiriyor kendini ve ona göre de hafıza da güçleniyor, beynin kendisi de güçleniyor. Yani bu çok bilinen bir gerçek aslında.
Peki hocam, aile yaşantısının bununla bir ilgisi var mı? Mesela evliler, bekarlar, çok çocuklar, az çocuklar diye bir şey yapılmış mı bugüne kadar? Yani genelde bir huzur ifadesidir ya, çoluk çocuk eğlence olur, neşe kaynağıdır gibi.
Şimdi şöyle, tek başına olduğu zaman insan tabii çok daha fazla stres yüklenebilir. Çünkü çok öbür türlü hayatı paylaşıyorsun. O paylaştığın sırada da farklı farklı dertlerini farklı bir şekilde yayabiliyorsun. Dertler azaldığı zaman da stres de azalabilir. Bu bir yöntem ama bazısı da çok fazla tek kalmaktan hoşlanır. O tek kaldığı zaman stresim daha az der. Ona da hiçbir şey söyleyemem.
Karımdan şikayetçiyim, kocamdan şikayetçiyim diyen
de onu diyen de çok fazla var.
Ona o zaman son sorunun cevabı yok. Belli
ona
oldu.
Hiçbir şey diyemiyorum. Kişisel olarak değişiyor.
Peki Hasan Hüseyin Hocam. O zaman şuna girmek istiyorum ben bir de. Biz çocuk hekimi olarak bir şeyden çok rahatsız oluruz. Israrla bir iki tane mamul satan firma diyeyim, ilaç bile diyemeyeceğim onlara. İşte bunu yerse, çocuğunuza bunu içirirseniz boyu uzar. Boy uzatan ilaçlar vardır. Bağışıklık güçlendiren ilaçlar vardır. Bir de bunu kullanan çocukların zekası çok gelişiyormuş, zekayı bu gerekliymiş gibi tanıtılan ilaçlar vardır. Artık başa çıkamadık, onlar nasıl olsa belden aşağı vuruyor, biz de vuralım deyip biz de şunu cevap veriyoruz. Evet, onların çocuklarının zekası geri onlar versin. Sizinkisi normal, siz vermeyin diyoruz. Şimdi normal beslenen, boyu posu normal, en basit şeylerini söylüyorum. Yani her çocuğa vitamin düzeyi, omega 3, omega 6 düzeyi bakmıyoruz. Ama bir çocuğun yaşına göre, anne babanın genetiğine göre boyu kilosu yerinde. İşte çok çocuk normal görüyor, saçları normal, cildi normal. Yani böyle bir vitamin eksikliği düşünerek trik nokta hiçbir şey yok. Belli bir sıklığın üzerinde hasta olmuyor. Nöromotor gelişimi çok iyi. Siz bu çocuğa balık yağı içirseniz, balık yağı içirmeseniz ya da çocuğu balık yağının içine atsanız bunun zekası bir puan ileri gitmez. Zeka meka geliştirmez yani. Seçilmiş hastalıklarda, işte mitokondriyal, mitokondriyal hastalıklarda balık yağının kısmen faydaları gösterilmiş. Bir hekim arkadaş tavsiye ettim. İşte babama balık yağı almamı önerdi. İşte kalbine fayda edeceğini söyledim. İşte altı yatan diyabet var, şu var, buyu var. Tamam dedim, ne kadar kullanacağız? Hani bir iki ay kullanacağız, bir şey göreceğiz zannettim. 10. yıldan sonra faydası çıkıyor dedi bana. Yani teşekkür ettik, ayrıldım. Ne diyeyim yani, ne demem, ne yapacak bir şey yok. Şimdi bir soru soracağım ama özellikle dayanamadım, cevabı da vererek sordum. Hafızayı güçlendiren gıda var mıdır? Hafızayı güçlendiren işte ginkgo biloba glikozitleri var mıdır? Bitki çayları var mıdır? Balık yağları var mıdır? Vitaminler var mıdır?
Şimdi şöyle, vücudun içinde olan her şey hafıza için gereklidir. Vücudun dışından ekstra bir şey vermeye gerek yoksa, ama hayatınızı normal düzgün bir şekilde yaşayıp düzgün bir şekilde besleniyorsanız, beslenmeyle ilgili yapılan yayınlarda Alzheimer için de Akdeniz tipi diyetin, Akdeniz tipi beslenmenin iyi olduğu söylenir. Yani sebzeden, yeşillikten, meyveden, etten gerektiği kadar, gerektiği miktarda alan insanlar, uyku düzenini düzgün sağlayan insanlar için hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. B12 vitamini vücutta olan bir vitamindir. Eğer bu tür şeyleri düzgün yapmaz iseniz, o zaman B12 vitamininde düşüklük görürsünüz. O düşüklüğün de Alzheimer gibi birçok hastalıkla da aynı paralellikte gittiğini söyleyebiliriz.
Peki şimdi şunu söyleyeceğim ben Hasan Hüseyin Hocam. Aslında bu mesajı biz daha önce de hatırlıyorum. Hakan Apaydın hocamızla kadın doğumla ilgili bir program yapıyorduk. O dönem çok böyle bir şey söylentisi vardı. İşte gebelikte glikoz yükleme testi yapalım mı falan diye böyle popüler bir şey vardı. Oradan hatırlar dinleyenlerimiz. Yanında da bir de şunu sorduk. Ya hocam dedik, işte bir bayan tamamen sağlıklı, hiçbir problemi yok. Çok şükür bir sağlıklık alameti olarak da bir çocuk bekliyor. Bu sırada ne değişiyor ki bir anda? Yani demir veriyoruz, kalsiyum veriyoruz, folik asit veriyoruz, E vitamini veriyoruz, A vitamini veriyoruz, onu veriyoruz. İşin sonu gelmeyecek. Tamam, ikinci bir canlı var. Bunun bir takım desteklere ihtiyacı olabilir ama herkesle bizim vitamin düzeyimiz işte normali 150 ile 500 pikogram mililitreydi de 150 idi, bir anda 149'a mı düştü? Değil. Ya 400'de aşağı düştü. Bunu ayırt etmek mümkün değil. Hakan hocamız da o zaman şunu demişti. Bir bayan işte şunu yese kahvaltıda, öğlen bunu yese, akşam bunu yese, ki söylediği bizim standart Türk milleti diyetinin bile altında bir şey. Yani köfte ekmekten bahsetti. Tarhana çorbasından, yoğurttan, reçelden, pekmezden bahsetti. Bunları yiyen birinin zaten bu vitaminler eksik olmaz. Eksik değilse de fazlayı üstüne koymakla bir yere varamazsınız. Böyle olunca yaptığımız işler boşuna. Ben bir hastamdan biliyorum. Çocukta besin alerjisi var. Dış kısımda kan görüyor aile. Diyet yaptık, çocuğa fayda görmedi. O diyeti de başladık. Bunu da yasakladık. Onu da. Çocuk sadece anne sütü alıyor. Biz diyeti anneye yaptırıyoruz bu arada. Annesi neredeyse semizotuyla reçel yer hale geldi. Her şey yasak. Kırmızı et yasak, o yasak. Sonuç yok, sonuç yok, sonuç yok. Baş edemedik, bir hocamıza refer ettik hastayı. Hocamızın ilk sorduğu soru, falanca vitamini kullanıyor musun? Gebelikten ve daha sonra kullanılan bir vitamin, E vitamini falan içeriyor içinde. Meğerse bu vitamin bir kapsülü. Vitamin kapsülü sığır jelatininden yapılıyor. Çok şükür sığır gene, yani başka depoları yok. Ama kuzumuzun yine kırmızı et proteinlerine alerjisi olduğu için annenin içtiği bir adet kapsülün içindeki sığır jelatininin ihtiva ettiği proteinlerden dolayı çocuk kanlı kaka yapmaya başlıyor. Evet. Ya arkadaş, ben bunu gözümle gördüm. Bu kadar basit bu mesele. Peki bu kadar basitken anneye durduk yerde 3-5 avuç hapı niye içiriyoruz? Hiçbir manası yok. Bunun manası yoksa tamamen sağlıklı 50-60-70 yaşında bir amcamız, teyzemiz. Kalbi iyi, şekeri yok, tansiyonu yok, o yok. Ve varsa bile bunların zaten vitaminle bir alakası yok.
Yok.
Köyde büyümüş, gayet sağlıklı büyümüş, gelişmiş. Boyu postu yerinde, işte hiçbir fiziksel dinçlik düşürecek bir durumu da yok. O zaman bu vitaminlerden, balık yağlarından da bir şey beklemenin manası yok.
Kesinlikle katılıyorum ben bu dediğiniz tespiti. Zaten ben kendi hasta popülasyonumda da öyle bir balık yağı falan hiç kullanmadım, açık söyleyeyim. Normal diyetini ayarlamaya çalışıyorum. İnsanlara normal önerilerde bulunuyorum. Bir popülasyon var. Ay işte hocam, ben şu eti yiyemiyorum. Yani çok anlam veremediğimiz o popülasyonda B vitamini düşükse o tip şekilde B12 vitamini ekliyorum ben.
Ona da test yapıyoruz varsa yoksa.
Tabii, yani eğer çok düşükse, hastalığı o yöndeyse ve kendi de artık yaşam olarak kendine bakamayacak durumdaysa, ben öyle diyorum bu kişilere, yani ay ben et yiyemiyorum, ay ben şu meyveni şunu yiyemiyorum, kişilerin ben kendilerine bakamayacaklarını düşündüğüm için ekstra bir şey veriyorum.
Peki,
onlara.
Peki, kabul. Bu bir nevi aslında şey diyorsunuz. eğitim.
Bu, evet, yani eğitim ve bunu hani özellikle de onun iğnesini veriyorum ki o piyasada hem normali var hem iğnesi var. İğnesini, iğneden korkuyorum. Ya iğne olacaksın ya et yiyeceksin o zaman.
İki güzellikten
evet,
biri.
Evet, o şekilde tedavi etmeye çalışıyorum. Yoksa dediğiniz gibi öbürü o adını vermediğimiz bitkisel ve bin bir türlü farklı şeylerin sadece piyasada birazcık ekonomik olarak farklı katkılar yaptığını düşünüyorum.
En basit düşünün. Devlet sağ olsun yeri geliyor, işte 1 milyarlık 2 milyarlık ilacı hiç gıkını çıkarmadan SSK'lıya ödüyor, SGK'lıya ödüyor hiç problem çıkarmadan, ama bunların hiçbirini karşılamıyor.
Evet.
Bir sebebi vardır.
Tabii, hepsi onların aslında bilimsel deneklerden geçilip insanlar o şekilde, insanların parası insanlara veriliyor. Eğer o bilimsel şeylerden geçemiyorsa boşuna devlet o paraları başka şeyle harcamak istiyor.
Evet. Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, anladığım kadarıyla Alzheimer hastalığı bir kısmı ile genetik, zaten yapacak bir şey yok. %10-15 başa gelecek, çekilecek. İkinci kısmında bir takım zararlardan kaçınacağız ama onun dışında da herhalde yapacak bir şey yok. Kaderi bekleyeceğiz gibi gözüküyor.
Evet, yani Alzheimer hastalığında tabii tedavi yöntemleri şu an için sadece bulunan yöntemler hafızanın belli bir noktadan en azından daha kötüye gitme hızını azaltmaya yönelik. Bunları daha çok enzim bazında, hormonal bazda yapıyoruz. O gerekli tedavi verildikten sonra gerçekten de bu hızlı şekilde progresyon birazcık daha yavaşlıyor. Biraz daha hastalar daha en azından bu kadar hızlı kötüye gitmiyor. Unutkanlıklarında bu kadar hız azalıyor. Ama tabii ki tam olarak bir ilaç yoktur ki şu anda bu işler geri dönsün, o beyin normal haline gelsin, öyle bir şey yok. Biz en başta beyine en başta zarar vermemeye bakmalıyız. Yani biz daha genç yaşlardan itibaren birinci bölümde konuştuğumuz gibi beslenmemize dikkat etmeliyiz. Stresten biraz daha uzak durmalıyız. Biraz daha artık kimi insan meditasyon der, kimi insan namaz der, kimi insan tefekkür der. Bunlara biraz daha yönelip daha huzurlu bir yaşam ne kadar yapabiliyorsak o kadar yapmalıyız.
Acaba bunun bir manası şu mu Hasan Hüseyin Hocam? Beyin hızlıca gidip gelen bu yaşam döngüsü içinde işte bu tip aktivitelerle bir dur diyorsunuz. Yıpranmayı engelliyorsunuz. Bir parça da onarıyorsunuz belki yetenekleriniz doğrultusunda.
Kesinlikle ben onarma da olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü beyinde dediğimiz gibi o farklı yolları açabilirsek o yollar zaten beyindeki kapasiteyi artırıyor. Hem muhakeme yeteneğiniz artıyor, hem ferasetiniz artıyor. Yani o işler birazcık o farklı kapıları açmakla oluşuyor. O da biraz da dediğimiz gibi yani bu işlere kafa yormak.
Hayatın birkaç boyutu olduğunu bilmek lazım yani.
Kesinlikle öyle. Yani hani tek düze yaşamamak gerekiyor. Tek yolda gidip gelmemek lazım. Farklı yolları deneyip en son gireceğimiz yolun da tam olarak bilinmesi gerekiyor.
Doğru yolu bulmak evet, lazım. Evet. Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, bu bölümde aslında biraz tedaviden bahsetmek istiyorduk ama öncelikle ne zaman tedavi başlanmalı? Hasta ne zaman doktora gelir? Geliş şikayeti nedir Alzheimer'lıların?
Şimdi Alzheimer hastalarından önce bize ilk başta bir 20-30 yaşlarında işte bu tek düze yaşayıp biraz da hızlı yaşayan, hızlı yaşayıp cesedinin hızlı şekilde yakışıklı olacağını zanneden bir grup var. Aslında onların beyni çok öyle yakışıklı değil, onu söyleyebiliriz.
Hırpalanmış, hırpalanmış.
Aynen öyle. Damarları eskimiş, sigaradan ve minimum kötü alışkanlıklardan dolayı da çok yıpranmış. Hiç öyle dış görünüşünün
afili olmasına bakmıyor.
Sözde afili olmasına bakmamak gerekiyor. O insanların çoğu bize şu şekilde geliyorlar. Biraz da beslenme bozukluğu oluyor. Hocam biz şu anda çok stres altındayız. O stresten dolayı mıdır, başka şeyden dolayı mıdır? Her şeyi unutuyoruz. Sınavlarda başarısız oluyoruz. Bunların çoğunun altında dediğim gibi o stresli yaşam, beslenme bozukluğu, yaşam stilini değiştirmek gerekiyor. Bu tedavi yöntemi bu şekilde. İşte belki B12 vitamini gibi bazı vitaminlerde düşükse.
Ama bu gençlerde Alzheimer olmuyor değil mi?
Hayır, bunlar hiçbir Alzheimer'la alakalı olan şeyler
karışmasın
değil.
Karışmasın böyle bir şekilde var.
Var.
Diye koyduk
yani bunlar yani. Çünkü hep biz azar mıyız acaba? Benim dedem anneannem Alzheimer diye gelip bu şekilde stresi zaten fazla olan vesveseli insan grubu.
Ama neticede oluyorlar maalesef bu kadar söyleyince.
Hayır yani artık 20-30 sene sonra onlar hala o şekilde hırpalarlarsa beyinlerini. Altta da bir genetik yapı zaten özellik var. Anneannesi de hatırladığımız üzere Alzheimer. Bu sefer Alzheimer'a doğru gidiş oluyor.
Kendini gerçekleştiren kehanet diyor psikologlar buna.
Kesinlikle öyle. 50 yaş grubumuz var. Bu 50 yaş grubu aslında en çok dikkat etmemiz gereken grup. Çünkü ilk erken başlangıçları orada yakalıyoruz. Orada benim hayatım biraz değişti hocam. Ben aslında normal yaşayan bir insanım. Biraz eskiden stresim vardı. Şimdi o kadar stresim de yok. Ama her zaman yaptığım banka alışverişlerinde şifrelerde biraz sıkıntı duyuyorum. Her zaman...
Şifreleri biz de unutuyoruz zaten hocam. Ezberlemeye gerek yok ki.
Kesinlikle öyle.
Ve ezberlemeye gerek var mı? Ne dersiniz hocam? Ezberleyenler daha zeki oluyorlar mı?
Ben hiç öyle ezberleyenlerin zeki olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Hafızayı güçlendirir mi mesela?
Yani ezberliyorsa hatta biraz zekasında da problem olduğunu düşünüyorum. Yani zorla ezberleyenler de bunu düşünüyorum. Tabii ki bir okuyup da kesin ezberlediyse ona hiçbir şey demem ama zorla ezberliyorsa yani boşu boşuna bence farklı kapılar açacağını aynı kapıdan o odada dolaşıp duruyor.
500 ayrı kapıdan aynı odaya giriyoruz
evet,
gene.
Evet yani farklı odalara dolaşsak daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Bu yaş grubunda dikkat etmemiz gereken bazı işte testlerimiz var. O testler yapılıyor. MR bulgularına bakıyoruz. O MR'da işte girus dediğimiz çıkıntılar nasıl ya da bir madde birikimi var mı bunlara bakıyoruz. Yani bir Alzheimer'ın ön başlangıç şeyleri, hikayeleri varsa işte bu bizim aslında verdiğimiz ilaçlar bunları için çok rahatlatıyor. Yani hızlı bir geçiş, düşük evreden orta evreye hızlı bir geçiş olacağına bir 10 sene orta evreye geçmiyor ve hayatını daha kaliteli şekilde en az 10 sene kurtarmış oluyor. Bu 10 sene şu anda belki işine yaramayacak ama 70 ile 80 yaşında ileri derecede Alzheimer olacağına orta derecede Alzheimer olmuş oluyor. İleri ile orta derece arasında da yüksek derecede fark var. Yani ileri düzey bir Alzheimer hastası artık kendi tuvalet ihtiyacını bile karşılayamayıp hasta yakında çok büyük zararı olan, yani zarar dediğimiz şey külfeti olan, o külfeti de kendi gören ve onun o zaman daha çok üzülen hasta grubu. Onun için biz bu 50-60 arasındaki hastalara çok daha önem veriyoruz. 60-65'ten sonra bizim yaşlı dediğimiz popülasyonda Alzheimer başlangıcı olanlar artık yavaş yavaş orta geç başlangıca doğru gidiyorlar. Onlarda da yine aynı ilaçları kullanıyoruz. Dozları biraz daha farklı olacak şekilde. Amaç her zaman için en ileri yaş grubunda en düşük Alzheimer düzeyine ulaşabilmek. Yani bunu yapmak için de hasta yakınlarına da çok büyük önemler düşüyor. Çünkü hasta yakınları ne kadar bilinçlendirilirlerse hastalar o kadar rahat ediyorlar. Hastalar ne kadar rahat ederse, kendini güvende hissederse bu sefer de stres faktörü ortadan çıkıyor ve daha rahat biz tedaviye daha rahat cevap alabiliyoruz. Belki burada yurt dışıyla bizim yurt içerisindeki bilimde farklılık bundan kaynaklanıyor. Bu sosyolojik yapıda biz kendi yapımızda hastalarımızın çoğu bizim nene, dede dediğimiz, baş köşemizde oturttuğumuz, çok değer saygı verdiğimiz, kendini güvende hissettirdiğimiz hastalar iken Amerika'da, Avrupa'da artık bunların çok aile yapısı olmadığı için biraz daha böyle
külfet
haline, sosyal olarak, toplum olarak yük haline gelmiş. Onun için de araştırmalar orada Alzheimer'a çok daha fazla kaymış durumda. Biz ise kendini güvende hissettirdiğimiz zaman hasta yakını olarak kendi görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Hastalarımız çok daha rahat ediyor. Biraz daha güvende olduğu için de daha stresle karşılaşıyor ve beyin ona göre daha rahat çalışabiliyor. Unutkanlık, hafıza ona göre daha yavaş gidiyor. Bu progresyon biraz daha yavaş oluyor. Bizim çünkü bütün amacımız bu progresyonu şu anda yavaşlatmak. Eğer biz bunu...
İlaçlar gerçekten yavaşlatıyor mu?
Yavaşlatıyor. Yani bu gözle görülür şekilde hasta yakınlarının bize geri bildirimlerinde. Hocam 5 sene önceye göre biz keşke daha önce gelseymişiz. Çünkü bu 5 senemiz daha iyi geçti diyorlar mesela.
Peki yavaşlama derken kayıp %10'dan %8'e mi düşüyor? Yoksa bir yıl daha az mı kaybediyoruz? Yani kaybetmek kural mı burada?
Burada kaybetmek birazcık kural gibi. Yani bir şekilde kayıp oluyor. Kayıp olmadan geçen yıl çok az. Sadece dedim ya, son hayatın son evresinde Alzheimer'ın derecesini azaltmaya çalışıyoruz biz.
Peki Alzheimer'ın son evresi nedir hocam?
Alzheimer'ın...
İnsan neyi unutabilir en son?
Ben kendi yakınımdan söyleyeyim. Kendi yakınım... Buyurun. En son bayramda otururken her dakika beraber olduğumuz damadımızın görevini sordu.
Sen ne iş yapıyordun?
Evet.
Ama bu çok kötü bir şey değil yani, unutur, yani unutsan
bu,
ne olur?
Bu da çok ileri düzey değil ama daha kötü olan işte tuvalet problemleri olmaya başlayan, yani tuvalet yapmayı unutan hastalar var. Tuvaletini yani öyle bir alışkanlık artık kalmıyor. Yani bebekleşiyor hasta. Yani geçtikçe gün
biri
geçtikçe...
Biri derse kalkıp gidip yapacak.
Altına yapıyor. Yani 10 yaşı, 8 yaşı, 5 yaşı.
Peki
görüyorsunuz
sonra,
bu hastada.
Peki sonra durup ölüyor insanlar.
Enfeksiyon giriyor araya. Çoğunlukla araya enfeksiyon girer. Bu enfeksiyon sonucunda hastalar kaybedilir.
Aslında şöyle bir yazı okumuştum Hasan Hüseyin Hocam. İşte Alzheimer'da büyük bir genetik potansiyel var. Şu var, bu var. Bir sebebinde ameliyatlar sırasında bulaşması muhtemel. Bir ara bu deliden hastalığı falan diye meşhurdu. Priyonların yaptığı hastalıklar var. İşte bir nevi virüs partikülü gibi değerlendiriyor bunlar da protein parçacıkları. Ameliyatlar sırasında bulaştığını iddia etmiş İngiltere'de bir çalışmacı. Ama en başta dediğiniz gibi 8-10 tane vaka üzerinden söylemiş bunları. Falanca falanca yıllar arasında falanca ilacın kullanıldığı ameliyatlarda yapılan hastaların otopsilerinde Alzheimer'a benzer bulgular bulduk diyor. Belki neticede Alzheimer'ın da aslında mikrobik bir hastalık olduğunu anlayacağız galiba gün gelince.
Belki de öyle bir şey çıkacak tabii, araştırmalar o yöne kayarsa, o mikrobik olarak bir şeyi en azından bir veri elde edebilirsek tedaviyi o şekilde bulabiliriz. Yani şu anda sadece belki de biz yolun ortasını bulduk, en başından etiyolojik nedenini bulamadığımız için tedaviye tam olarak gidemiyoruz. Yani tam olarak semptomatik tedavi yapıyoruz. Yani tam kökenine,
vaziyeti idare ediyoruz.
Evet, kökenine inememiş durumdayız bilim olarak.
Peki bunun dışında şimdi biz hep Alzheimer hastalığına odaklandık. Dedik ki siz dediniz ki 35-40 yaşları civarında unutkanlık olabilir. Tamam, bu da unutkanlık dedik, hastalık olarak sınıflandırmadık. Unutkanlık yapan başka hastalık var mı?
Unutkanlık yapan aslında hastalık var. Biz Alzheimer halk tarafından da çok bilindiği için ve fazla da görüldüğü için Alzheimer diye konuşuyoruz ama aslında demans dediğimiz hafıza bozukluğu yapan birçok hastalık var. Bunlar beynin farklı farklı bölgelerinde farklı eksiklikler ya da fazlalıklarla hastalıklar yapıyor. Mesela Lewy cisimciğini biriktirip Lewy cisimciği hastalığı var. Atıyorum frontotemporal demans dediğimiz beynin frontal ön kısmı temporal yan kısmında oluşan bozukluklar sonucunda daha çok davranışsal özelliklerde sıkıntıya giren, mantık, feraset eksikliği, biraz daha kişinin huy değişikliğine kadar giden farklı farklı demans çeşitleri var. Halüsinasyonların fazla olduğu, şizofrenik hareketlerin fazlaya gittiği farklı demans çeşitleri de var. Yani Alzheimer gibi olan demanslar dışında bu tür demans hastalıkları da bir grup oluşturuyor ve büyük bir grup oluşturuyor. Bunların da aşağı yukarı tedavileri kendi o işte o cisimciklerini üzerinde etki eden enzim mekanizmasını araya sokarak o enzim mekanizmasından yolu kesmeye yönelik, yani tam olarak bir etiyolojiye yönelik tedavi düşünemiyoruz şu
Peki aşamada. Şu şey sayılır mı Hasan Hüseyin Hocam? Top oynuyordu çocuk. Şiddetli bir kafa darbesi aldı. Yani kafa kafaya tokuştular mesela. Buna bağlı olarak bir sersemliyor. Ufak bir bilinç kaybı. Daha sonra ayılıyor, kalkıyor. Problem yok ama olduğu anı hatırlamıyor. Evinin yolunu bulamıyor o anda. 10 dakika, yarım saat, bir saat. Bu bir hastalık mı? Kalıcı bir şey mi? Bu nedir?
Bu kalıcı bir şey değil. Bu anlık hafıza kaybı deniyor. Beynin o andaki beyinde sonuçta şey gibi düşünebiliriz. Bunu epilepside çok bahsettik. Beynin belli elektriksel noktaları var. Elektriksel bağlantıyla birbirine konnektif halde duruyor. Beyin bir travma geçirdiği zaman sanki orada bir şalteri bir indirip kaldırıyorsun. O şekilde bir şey düşünülüyor. Bu daha çok onun gibi bir yarım saatlik o anlık hafıza kayıpları. Nöbetteki o anki, nöbette de çoğunlukla hasta bir bilinç hafıza kaybı olur. Ondan sonra bir 10-15 dakika sonra kendine gelir. Bu tür şalter indirmesine benzetiyorum ben daha çok. Beyin o şekilde bir, ama bu bir hastalık olarak kronik bir hastalığa yol açmıyor. Kronik şekilde bazı damarsal hastalıklar demansa yol açabiliyorlar. Bunlara biz vasküler demans diyoruz. Büyük bir bölüm bu da. Yani serebrovasküler hastalık dediğimiz beyin damar hastalıklarında da beynin belli noktalarında oluşan yaralanmalar sonucunda beynin o aktivesiz kalan alanı eğer fazla fazla artmaya başlarsa bu sefer bunu bir demansa yol açıyor. Yani bir unutkanlığa, bir hafıza kaybına oluşuyor. Biz bunlara da vasküler demans diyoruz. Hatta ben son Amerika'ya gittiğim zamanki çalıştığım Harvard Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının çoğu, benim fellow arkadaşlarım çoğu bu konu üzerine çalışıyorlardı. Serebrovasküler merkezli bir çalışma grubu olmamıza rağmen white matter hyperintensity yani beyaz madde yoğunluğunda serebrovasküler hastalık yani beyin damar hastalıklarının ilişkisini araştırıyorlardı. Yani burada beynin içerisinde biriken beyin damar hastalıkları sonucunda oluşan beyaz maddeler var. Beyin MR'ında beyaz beyaz gözüküyorlar. Onun için beyaz madde diyorlar. Bu beyaz madde yoğunluğu ne kadar artar ise bu hastalarda demans, Alzheimer, başka demans hastalıkları olma ihtimali de artmaya başlamış. Bunu fark eden bizim arkadaşlar oradaki ve bizim grup buna yönelik çalışma yapmaya başlamıştı. Yani bu beyaz madde volümünü, hacmini arttıran bir bilgisayar ortamında bir yazılım yapıldı. O yazılım MIT Üniversitesi'ndeki mühendislerle beraber yapıldı. Erasmus'taki, Hollanda'daki diğer üniversitedeki nöroradyologlarla beraber üçlü bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda ve bu çalışma grubunda bu beyaz madde white matter hyperintensity'deki yoğunluk artışıyla beynin damarsal yapılarındaki felç geçiren insanların beyin dokusundaki yaralanmaları bir eşdeğer haline getirildi ve farklı farklı yayınlar çıkacak oradan çok yakın zamanda. Bu da vasküler demans dediğimiz bölümle alakalı aslında. Yani hani biz diyoruz,
beyin yeterince beslenemiyor.
Beynin beslenemiyor, oksijensiz kalan alan yara oluşuyor, felç oluyor hasta. Aynı zamanda ilerleyen dönemde hafızasını da kaybetmeye başlıyor.
Bu damarsal yapının önemi. Aslında herhalde onun da bilinen kısmı düzgün beslenme, sigara ve alkolden
kesinlikle
uzak kalma.
Başı yine ona gidiyor. Yani başı her zaman için verilen emanete saygı. Yani düzgün şekilde beynini, vücudunu çalıştırır, düzgün şekilde, kurallara uygun şekilde yaşarsan zaten çoğu hastalığın nedenini bir anca ekart etmiş oluyorsun. Bu Alzheimer için de geçerli, beyin damar hastalıkları için de geçerli, beynin birçok hastalıkları için de geçerli zaten. Yani sonuçta mesela biz geçen bir başka Türk bilim adamlarıyla yaptığımız çalışmada sigara ile de MS hastalığını ilişkilendirdik. Hatta onun üzerine de birçok atıf almaya başladı bu yazı. Burada da multiple skleroz dediğimiz beynin bazı hastalıkları var. Bu hastalıklarının da sigara ile ilişkilendirilmesi ortaya çıktı. Yani bu sigara dediğimiz, alkol dediğimiz farklı yaşam kültürleriyle yaşadığımız sürece bu tür hastalıkların artması çok mümkün. Yani Batı aslında bunları çok iyi fark ediyor ve yavaş yavaş sağlıklı yaşama dönüyor, düzgün beslenmeye dönüyor. Yani benim Amerika'da çalıştığım dönemde arkadaşlarımın çoğu saat 9-10 gibi yatıyorlar ve saat 5-6 gibi ayağa kalkıp sporlarını yapıp ondan sonra işe gidiyorlardı. Bize denen de aslında saat 10'da yat, saat 3'te kalk. Yani bizim bunlara uymamız gerekiyor. Biz bunlara uyarsak zaten bir sıkıntımız yok.
Problem kalmayacak.
Problem kalmayacak. Yani aslında reçete bize veriliyor. Biz reçeteyi uygulayamıyoruz.
Balık yağlarıyla kafa yormana
gerek
yok. Tabii
balık yağlarıymış, yok cingoymuş, yok bilmem neymiş. Bunlar aslında boş şeyler. Biz yaşamımızı düzenleyelim. Bize eski çocuklukta öğretilen gece 12'de haberler biter. Ondan sonra da televizyon kapanır ve uyunur. Böyle bir şey yok. Yani bize gece 12'de kime öğrettiyse çok büyük yanlış yaptı.
Kandırmışlar bizi.
Bizi kandırmışlar. Bizim saat 10 civarında yatsı, yattan geliyor. Ondan sonra yatmamız, ona göre de belli zamanlarda kalkmamız gerekiyor.
Peki, mesajı aldık ve ilettik Hasan Hüseyin Hocam.
Peki, çok teşekkür
ederim. Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz nöroloji uzmanı yardımcı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Kendisiyle hafızadan, hafızanın en büyük derdi olan unutmadan, unutkanlıktan, bunların başımıza getireceği sıkıntılardan ve bunlara engel olmak için yapılabileceklerden bahsettik. Ve bu grubun en meşhur örneği olan Alzheimer hastalığı özelinde de buna neden olan hastalıklar ve korunma metotlarından bahsetmeye çalıştık. Hasan Hüseyin Hocamıza teşekkür ediyoruz. Programımızın faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.